Galataport İstanbul Podcast serimize hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Boru Hoşver. Bugünkü bölümümüzü bizi gururlandıran, mutlu eden bir haberle açıyoruz. Yeni nesil ödeme sistemleri üzerine çözümler sunan yerli bir girişim DigiPace, geçtiğimiz aylarda önemli bir yatırım aldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Goldman Sachs tarafından yapılan yatırım 300 milyon dolar civarında bir değerleme üzerinden yapıldı. Bu Türkiye'de fintech alanında güzel gelişmelerden biri. Kendilerini tebrik ediyoruz. Zaten bugün de konumuz fintech endüstri sektörü. Bugün Galataport İstanbul'un ilham kültürü çerçevesinde inovasyon, dijital dünya ve yeni nesil ödeme sistemleri üzerine konuşacağız. Konuğumuz DigiPace CEO'su Serkan Ömer Beyoğlu bu bölümde bizimle olacak. Serkan, selamlar. Müsaadenle sana sen diye hitap edeceğim.
Lütfen. Selam Bora, merhaba, nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Sağ ol, çok teşekkürler.
Şimdi bize bir girizgahta da bahsettiğimiz gibi DigiPace Türkiye'nin önde gelen fintech şirketlerinden biri ve sen de onun CEO'susun. Biraz kendinden, kendi kariyer yolculuğundan, bugünlere nasıl geldiğinden bahseder misin?
Tabii ki. Yaklaşık 25 sene oldu, 25 senedir işte önceleri ödeme sistemleri olan, sonradan adını fintech olarak değiştirdiğim sektörün içindeyim. Aslında kariyer yolculuğum bu alanda Amerika'da bir investment banking'de çalıştıktan sonra, o sektörde çalıştıktan sonra Türkiye'ye göçmemle başladı. Proof diye bir şirketin kuruluş aşamasındaydı. İşte kuruluşundan beri içinde olabileceğim bir opportunity çıktı ve orada kariyer hayatıma başladım. Aslında bir profesyonel olarak başladım. Hala da aslında en büyük, en baskın yeri de bu olduğunu düşünüyorum. Yani profesyonel olarak bakmadığımız hiçbir işin içine girmemeye çalışıyorum. Sonrasında Romanya'da bir şirketimiz vardı. Çok başarılı gitti. Oranın ayrı bir ekibi, ayrı bir management'ı vardı. Romanya tarafı önce bir fona, oradan da Wirecard'a satışı gerçekleşti. Sonra böyle hikayeyi hızlandırırsak, bizim kart basım bölümümüz o dönem Avusturya Merkez Bankası'nın sahibi olduğu Avusturya Kart'a satıldı. Sonrasında da Mastercard acquisition'ı gerçekleşti. Hani o dönemde Türkiye'nin en büyük M&A'lerinden biri oldu alanımızda. Bir öncüsü de oldu. Mastercard tarafından yapılıyor olması da çok daha güzel oldu. Sonrasında Mastercard'da bir dönem çalıştım. Innal'ın o dönemde fikir babalarından bir tanesiydim. Innal'ın kuruluşunda oldum. Execution'da olmadım ama içinde oldum. Sonrasında Innal'da biliyorsunuz Türkiye'nin aslında o dönemde regülasyon olmamasına rağmen bir gri alan vardı ve orada işte ortağımla birlikte çıktığımız o yolda böyle kısa bir zamanda milyonlar seviyesinde müşterimiz oldu. İlgi çekti.
Belki de çıtayı bir üst seviyeye tam da geçirdiğin bir kariyer noktası diyebilir miyiz o Innal macerasını?
Doğru. Yani şöyle, aslında hep B2B iş yapmıştık o güne kadar. O dönemde ilk defa B2C iş yapmak nasip oldu. Ve o kadar böyle iyi gitti ki tabii Türkiye'de, yani ben hep diyorum burası bereketli topraklar. Yani o kadar hızlı bir, eğer fikriniz ve doğru bir execution takımınız varsa bu ülkede başarı çok çok verimli bir şekilde geliyor. Çünkü içimizde bizim bir entrepreneurlik, bir girişimcilik var. Yani o girişimcilik bir planlamayla, ki ben en eksik olduğumuz tarafın bu olduğunu düşünüyorum. Onunla birleşirse çok güzel işler çıkabiliyordu. İşte Innal da bunlardan bir tanesiydi. İyi bir takımla iyi bir şey oldu. Sonrasında Up Group, o dönemde Check the General isminde onlar girdiler. Sonrasında dediğim gibi Mastercard'da da çalıştım. 3 sene bir lock-up periodim vardı. Hisseleri sattıktan sonra. O bitince DigiPace'i kurduk. Aslında hep aklımızda işte bu DigiPace ile ilgili bu işleri tamamen farklı bir şekilde yapabilmek fikri vardı. Aslında 3 senelik bir şirket DigiPace.
Ve tam da onu soracağım Serkan. Bu DigiPace yepyeni bir kurulum. Biraz DigiPace özelinde neler yapıyorsun? DigiPace'in vizyonu ne? Ve bu kadar 300 milyon dolar civarı bir yatırımdan konuşuyoruz. Daha 2 sene oldu kuruladı diyorsun. Nedir bu kadar DigiPace'de ilgi çeken? Hem B2C'de hem de yatırım camiasında.
Aslında biz şunu yapmaya çalıştık Bora. Yani burada en çok kendi müşterimizin hem müşteri edinimini kolaylaştıracağı hem de böyle yeni gelir kalemleri, yeni revenue channel dediğimiz işte bu yeni gelir kalemlerini kazanabileceği kanallar üzerine bir iş planı kurduk. Ve hani öyle şeyler yapmaya çalıştık ki bizde çalışan insanlar, biz B2B hizmet bile veriyor olsak B2C'deki kanalları onlar için oluşturarak daha verimli bir iş yapmalarını sağlamaya çalıştık. Yani bir enabler gibi düşün. Hani en çok biz o terimi seviyoruz kendimiz için. Ne bileyim, transportation önünde bir, onlar için bir gateway kurarak hem otoriteler için daha faydalı hem de onların bankalar için, e-para kuruluşları için daha faydalı bir platformlar sağlamaya çalıştık. Yani bugün çalışmadığımız banka sayısı çok az. Yani neredeyse Türkiye'deki bütün bankalarla, 3 tel kooperatörün 2 tanesiyle, işte bugün büyük retailerlardan, Migros'undan, Şok'undan, A101'ine kadar böyle geniş bir yelpazede hizmet verdiğimiz bir yapımız oluştu. Sadece Türkiye'de de yapmıyoruz. İngiltere'de bir şirketimiz var. Fena gitmeyen bir yapı. Orada 4 tane müşterimiz var. Bir tanesi Almanya'da olmak üzere. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir DigiPace ne dersen bir teknoloji şirketi. Yani teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin biraz daha hayatlarını kolaylaştırmak ve onların istedikleri yolda yer almaları için teknolojiyle o sektörü, hani İngilizcesi bozmak ama çok da böyle bozmak iyi bir sound'u, çok böyle pozitif değil. Hani o teknolojiyi kullanarak onların işte enabler modelinde daha iyi iş yapmalarını, daha kolay bir gelir kazanmalarını, daha fazla müşteri edinmelerini sağlayabilecek yapıları kurmaya çalışıyoruz. İşte sizle konuştuğumuzda bu tane. Evet. Sen aslında bunu çok iyi biliyorsun. Yani bir AVM dikeyini nasıl biz bir fintech dikeyi yapabiliriz, değil mi? Yani
oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Tamam. Sohbetimiz oraya doğru gelecek zaten. Geçen sene bu zamanlarda işte 2020 Ağustos'ta Doğuş Grubu'nun veri odaklı pazarlama ve sadakat platformu Zubizu'yla bir ortaklık yaptınız ve seninle de zaten o vesileyle tanıştım. Bu Zubizu'yla olan ortaklıkta bu biraz önce bahsettiğin DigiPace vizyonunda nasıl bir katma değer sağladı? Hızlandırmak, genişletmek, yaymak anlamında.
Aslında bizim için çok büyük bir şey oldu. Yani biz o anlamda hep şunu inanıyoruz. Yani Türkiye'de loyalty bir ihtiyaç. Yani böyle bir masta dönmek üzere. Bakıyorsun, yani biz bu loyalty işinin yıllardır içindeydik. Yani bonus gibi, world gibi, kocaman maksimum gibi loyalty platformlarına alışık bir şeyiz ve çok ilginçtir. Yani biz bunu İngiltere'yle de böyle kıyaslarken çok görüyoruz. Türk halkı çok böyle bu işlere çok meyilli olması çok bizim için büyük bir avantaj. Yani İngiltere'de bir taksit atlatmayı anlatamazsanız ve bunu anlatmak için ne kadar para harcarsanız harcayın, eğer kitle, yani popülasyon buna uygun değilse bunu yapması çok zor oluyor. Ama Türkiye öyle değil. Yani Türkiye'de böyle sofistike böyle kampanyaları bile müşterinin anlayıp uygulayabiliyor olması bu ülkenin en büyük dinamiklerinden bir tanesi bu alanda. Şimdi Zubizu üzerine gelince de biz kendi işlerimizi tamamlayacak, müşterimizin de kampanya yapabileceği bir platform gözlemliyorduk uzun süredir. Tabii güzel tarafı Zubizu'nun üye işleri tarafında yazar kodlara entegre olma gücü, bu alanda istediğin şekilde kampanya yapıp ürün bazında segmente edebilme avantajları sebebiyle bizim çok böyle çok uygun geldi bize kendi politikamız gereği de. Ve işte Doğuş'la bildiğin gibi böyle bir anlaşma yaptık. Sonrasında o anlaşma da yeni haline geliyor şimdi. Goldman Doğuş Holding'de bambaşka daha büyük bir tarafa evriliyor. Ama yaptığımız şu, şöyle düşün, artık bankacılık dikeyi sadece yakın gelecekte sadece bankaların dikeymiş gibi durmuyor. Yani bankalar dışında hani çokluklara hitap eden herkesin kendine bir pozisyon aldığı bir hale geliyor. Bunun örnekleri özellikle Amerika'da çok. Yani Amerika'ya gittiğinde eminim görmüşsündür. Bir çocuk mağazasının bile kendi kredi kartı, kendi finansal ürünleri var. Bazısının bankalarla veya finans kuruluşlarıyla yapıp bazısının riskini bile kendi aldığı bir sürü şeyler görüyoruz. Şimdi bu giderek bizim gibi ülkelerde, Avrupa'da dijitalleşmeyle beraber daha da tabana yayılıyor. İşte en son dönemde süpermarketlerden tut da birçok örneği var Türkiye'de de. Telko operatörlerine kadar hepsi finansal pazarda kendine bir pozisyon arıyor. İşte DigiPace'de bütün bunların hayatında daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanabilmesi için Zubizu ile olan işbirliğine çok önem verdi. Ve onların da rahatça başka yerlerde, yani kendi üye iş yerleri dışında da, yani kendi lokasyonları dışında da çapraz kampanyalar yapabileceği ve orada kendi müşterisine veya edinmek istediği müşterilere yapabileceği bir platform haline getirmeye şey yapıyoruz. Tabii IT biliyorsun böyle şeylerde biz hep onu diyoruz, yani IT dediğimiz şey çok böyle sancılı süreçler. İşte biz daha alalı 6 ay, 7 ay oldu. O gün bugündür deli gibi bir entegrasyon yapıyoruz. Eylül-Ekim gibi bu işte açmış olacağız. Ama güzel tarafı şu, daha biz bunları yaparken işte Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi Zubizu sisteminin içine girdi. Zaten bir tanesiyle çalışıyordu yine büyük bankalardan. Bir tane second tier'da bir bankayla anlaştık. Bir tane telko operatörü giriyor. Yani aslında hani dijital tarafta biz Zubizu'yu bambaşka bir hale getirmek için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu heyecanı da paylaşıyoruz zaten. Ya bazı şeyler elle tutulur, gözle görülür olduğunda değeri anlaşılıyor ya. Bu seninle planladıklarımız, bütün ekiple konuştuğumuz şeyler, hani Ayşe teyze, Ahmet abi bunu gidip telefonuyla o 3 liraya sakız ya da 3000 liraya bir çanta alabildiğinde ve bunda farklı bir takım finansal modellerle yapabildiğinde, anında orada yapabildiğinde, bence bu anlattıkların zaten değerli, çok daha değerli ve anlamlı hale gelecek. Peki biraz da dönemden bahsedelim hocam. Pandemi, pek çok bölümde pandemiden konuşurken pandeminin negatif alanlarından tabii ki de bahsettik ama bazı şeylere de yaradı tırnak içerisinde pandemi. O da mobil ödeme, dijitalleşme, dijital ödemeye doğru bir kayma var. Hani kağıt para ve kredi kartı ödemesinin yerine artık mobil ödeme baya baya ayak sesleri duyuluyor. Hatta bangır bangır kullanılıyor. Ne diyeceksin? Neden kullanıcılar pandemi hali geçtiğinde dahi mobil ödemede kalsınlar, mobil ödeme kullanılsın yönünde neler söyleyebilirsin?
Yani tabii hayat bir şekilde hep bir değişim içinde. Yani hepimiz bunu görüyoruz. Yani ilk ödeme sistemleri sektöründe çok üstad bundan bahseder. Yani ilk böyle kontaktlıs kartlar çıktığında, çiftli kartlar çıktığında nerelerdeyiz, nasıl bunu entegre edecektik? Şimdi bazı tabii şeylerin, hayatın cilvesiyle bir şeyleri hızlandırıp yavaşlandırma gibi şey var. Tabii COVID hiç kimsenin beklemediği ve hepimizin bütün alışkanlıklarını, birçok alışkanlığını değiştiren bir unsur olduğu için hani bu tarafta bunu hızlandırıyor olması, şöyle özetleyeyim, eninde sonunda oraya gelecek. Sadece COVID bunları çok hızlandırdığını düşünüyorum. Çünkü kolaylık her zaman prim yapıyor. Yani bu tür cüzdanlar, şeyler o kadar insan hayatını kolaylaştırıyor ki, düşünün yani artık böyle telefonunuzda her şeyi ödeyebildiğiniz ve çok secure bir şekilde ödeyebildiğiniz bir hale geliyorsunuz. Yani insan bu rahatlık bile kampanyanızı seçebildiğiniz. Yani bu zaten mutlaka dünyanın geleceği yer buralar olacaktı. Sadece tabii COVID etkisi bunu biraz asillerite etti. Yani hızlandırdı. Ama bu dediğim gibi yani kolaylık insanoğlunun çok rahatlıkla hemen sahiplenip uyguladığı bir şey. Yani ne zaman ki bu işleri işte İngilizce'de var ya keep it simple and stupid diye. Yani ne kadar kolaylaştırırsanız o kadar müşterinin kabullenip hemen üzerine gittiği bir şey oluyor. Tabii bunlar da bir şekilde değiştirecek, bunlar da ilerleyecek. İşte şimdi biliyorsunuz, görmüşsündür mutlaka, yani göz taramasıyla ödemelerin yapıldığı veya işte Amazon'un marketlerinde tamamen hani temassız bir şekilde her şeyi alıp çekip gittiğiniz structure'ların da yayılmasını da bekliyoruz.
Onu yaşadık. Amazon Go'da gittik, 3 Türk. Hatta yine Türk'ün aklı genellemesini yapmak istemiyorum ama espri olsun diye. Nasıl acaba oradaki bir sistem açığını bulabiliriz diye Amazon Go'dan bir kutuyu aldık, başka bir yere koyduk, o paketi aldık. Çünkü inanamadık. Orada sen de biliyorsun, bir sürü kamera sistemleri, QR sistemleri, her türlü şeyler var. Ve sistemi çökerttik bir yerden sonra. Mesela iki kola alıp çıktığımızda aslında başka şeyler almıştık ama tabii hayret uyandıracak kadar kolay ve sade bir sistem yapmışlar. Tabii, tabii. Yani ben bu sistemi nasıl bozarım diye düşünmezsek, bizim gibi orada bilerek art niyet davranmıştık. Düşünmezsek gerçekten çok kolay. Ve umarız o da çoklar. Ama Amazon Go galiba çoklamama stratejisi var. Bir tane yaptı ve daha da yapmadı diye biliyorum.
Çok pahalı tabii şu an. Yani pahalı ve yani hala tabii dediğim gibi. Şimdi buna da geçecek. Ben en son Amerika'ya bayramda Amerika'daydım Boston'da. Yani şu değişimi gördüm. Bir kere hani kapılarda böyle ilanlar var. $18 saatlik eleman bulamıyorlar. İnsanlar tabii işsizlik maaşlarının etkisiyle falan böyle düşün. Saatlik ücretler böyle neredeyse 2 katından fazla artmış olmasına rağmen bulamıyorlar. O yüzden de eğer bu devam ederse bu tür şeyleri daha çok göreceğiz. Yani bu insan gücünün pahalanmasını yaşarsak göreceğiz. Evet. Ama şu an tabii bu şeyler hep böyledir. Yani bir şeyler önce ortada böyle bir case study olarak başlayıp ondan sonra biz yayılması ve şey olması bir zamana yayılıyor Bora. Bizim en çok ödeme sistemlerinde de gördüğümüz var. Yani ilk çiftli kartlar çıktığında hiç unutmuyorum. Yani böyle işte 5-6 euroluk kartlar varken işte bugün sentler mertebesinde kart fiyatlarının, yani çiftli kartlar, şu tabii son çift krizinden bahsetmiyorum, hani onu dışarıda bırakırsak, düştüğünü görüyoruz. O yüzden de bir şeyin tabii bir şeyi hayata oturtması, hayatta yaygınlaştırması, eğer daha iyi ve daha kolay ve daha uygun maliyetli bir sistem yoksa bir zaman oluyor. Bence birazcık onu yaşıyoruz.
Sence en hızlı adapte olan sektör yeme içme desek büyük yanlış yapmış olur muyuz? mobil ödemenin yeme içme sektöründe garsonun getirdiği hesabı ya da prepaid olarak onun çoktan ödenmesi ve al götür şeklinde pek çok uygulama var.
Evet, yani tabii o da yine bak çok ilginç. Bizim ödeme sistemlerinde de böyle coğrafyaya göre de çok şeyler değişiyor. Yani mesela bizim Türkiye'mizde biz garsonla muhatap olmayı seviyoruz. Yani ondan bir geri dönüş almayı, tavsiyesini dinlemeyi, uygulamayı. Yani işte bununla ilgili birçok skeçler de yazıldı. Yani biz mesela bence birazcık İtalya gibi böyle ülkeler de böyle. Yani biz interaction'ı seven bir şeyiz. Ama Japonya zaten yıllardır bunu yapıyor biliyorsun. Yani 4 sene önce de başladılar. 4-5 sene önce ben gittiğimde görmüştüm. O yüzden de bu tür teknolojilerin de kültürel şeyle balansı olması o ülkeye göre de değişmesini sağlıyor. Çünkü yani o yüzden de böyle bir burada ben en çok onu söylüyorum. Yani işte biliyorsun bizde en çok şey Çin örneği verir. Ya işte dilenciler işte QR kodla para alıyorlar falan diye böyle anlatılır. Yani çünkü Çin örneği çok ayrı bir örnek. Türkiye örneğine yaklaştırmak mümkün değil. Yani Çin kapalı bir sistem. Orada apayrı yapılar var. Bankacılık yapısı yeni kuruldu. Sonradan geldi. Biz ama hani yıllardır ödeme sistemlerinin içindeyiz. Yani bu ülkenin işte loyalty sistemleri, taksitleri, puanları bilmem neleri efsanedir yani. O yüzden de hani böyle şeylere genellikle böyle bir dengeyle bakmakta fayda var. Yani Türkiye'de de öyle. Biz şimdi yapacağımız argelerde de hep buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani bu hani dünyada bu trend gidiyor da bir biz bunu kendi müşterilerimiz için birebir mi yapmamız lazım yoksa bunu bir adapte ederek başka bir şekilde mi yapmak lazım? İnan bana en çok hani bu son dönemlerde yaptığımız yatırım bence teknolojik mimariye şey yapıyor. Çünkü teknolojiyi bir şekilde üretebiliyorsunuz adamınız, zamanınız ve kapitaliniz varsa. Ama şey tarafı çok ayrı bir taraf tabii. Yani mimari tarafı ayrı bir taraf. Bence hani yakın gelecekte de en çok bizim gibi teknoloji firmalarını bu etkileyecek. Yani yaptığımız işin o coğrafyaya, o gruba yaptığımız popülasyona uygun bir hale getirmesi olacağını düşünüyorum. Yani bir örnek verirsem bir discounted süpermarkete yaptığım işle Galata Port'a yaptığım işin mutlaka hani mikro bir örnek bu, küçük bir örnek belki ama ayrı olması gerekiyor. Ayrı bir mimaride çizilmesi gerekiyor ve ayrı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani bu IT kafası, business kafası, ticari kafa, finans kafası hepsinin artık böyle bir ortak paydada eridiği bir structure'a geçmenin ben en doğru model olduğunu düşünüyorum bizim gibi teknoloji şirketinde.
Gerçekten de öyle. Biraz önce seni müsaadenle durdurmuştum ama tam yeri geldi. Galataport İstanbul'da dediğin gibi IT, business, finans, marketing, iletişim, kiralama pek çok departmanlar bir potada eriyerek burada bir takım şeyleri yapmayı planlıyoruz. Marketplace'te ödeme sistemleri ama yeme içmede başka bir model ilerlerken gidip bir tekstil mağazasında başka bir şekilde işliyor. Otopark ödemesinde bambaşka bir şekilde işliyor. O yüzden bizim de sizin ekiple beraber en önem verdiğimiz kritik konu servis tasarımı, o servis dizayn, o kullanıcı deneyimi. Biraz bundan teaserlar verebilir misin? Galataport İstanbul ekosisteminde ve veya böyle marketplace'lerde uyarlanacak sistemde neler bekliyor bizi?
Yani şöyle hani Galataport'u özelinde böyle bence iyi bir örnek. Şimdi Galataport'un geldiği zaman hani biz hep beraber oturduk biliyorsun en başından beri hani bizde business development ekipleri, pazarlama ekipleri, finans ekibi, teknoloji ekibi hep beraber hareket ettik. Yani orada şuna bakmaya çalıştık. Şimdi Galataport'un çok ilginç bir tarafı var. Bir kere bir turist geliyor ve gelen turist bir affluent segmentteki turist. Yani o lüks kruzlarla beraber İstanbul'a bir belli bir süre için gelen herkesin böyle turizm sektöründe herkesin gözünün içine baktığı bir dizaynın olması gerekiyor en başta değil mi? İki, bütün bunları geldikten sonra bir de dışarıdaki ve dışarıdan yani şehirden gelen veya şehir dışından gelen ama Türkiye'nin içinden gelen bir popülasyon var ki burada şey yapabileceği buna bir ayrı bir baktık. Sonra tuttuk hani sektör bazında yeme içme, alışveriş, buradaki ne olabilir, bunun kredisi yani bütün bunları ayrı ayrı POS'u, üye şehirle kampanyası, otoparkı, turisti, turistin dışarıdaki yedi içtiği, yapacağı alışveriş birçok şeye bakarak bir dizayn yapmaya çalıştık. Ve bu tür şeylerde işte bak en önemli şey bunu öncelikle yapılabilir bir dizaynın olması değil mi? Yani hani çok mimarisi önemli. Varsa bunun önce bunun mimarisini çok iyi bir şekilde structure etmek lazım ki Ondan sonra bunu yapabilirsin. Sonra da bunu, tabii bu tür sistemlerin en büyük özelliği de bunlar yaşayan sistemler. O yüzden de hani kuyruğunu kovalayan kedi gibi hiçbir zaman bitmiyor. Devamlı yenilemen gerekiyor. Devamlı üzerine inşa etmen gerekiyor. O yüzden de ben Galata Port işine çok şey yapıyorum. Evet, biz önce COVID'e rastlamamız sebebiyle şanssız bir dönemden başladık. Birazcık uzadı, krizlerin gelmesi uzadı, o oldu, bu oldu. Ama bence hani çok yakın gelecekte İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olacak Galata Port ve buna uygun bir yapısının olması gerekiyor. Yani bir o Türkiye içinden gelen, şehir içinden gelen, orada çalışandan, kruzdan inip gelenin de ve veya İstanbul Havalimanı'na indikten sonra şey olanında gelenin de orada bir şey bulması gerekiyordu. Bu app'te, bu şeyde ve bütün bunların da sumut bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama biliyorsun işte böyle bizim taraftaki zor olan da o. Yani Galata Port tarafı var, bir fikir var, fikrin execution'unda yönetim var, yani Galata Port tarafı var, müşterinin bunu anlaması, algılaması var, üye iş yeri tarafı var. Yani bu harmonizasyon olmazsa da olmuyor. Yani o yüzden de biz hep başarılı örnekleri konuşuyoruz ama aslında böyle başarısız arkamızda bıraktığımız bir sürü app'ler, şeylerimiz çok oluyor. Yani çok garip bir şeydir bu. Yani
şunu diyebiliriz belki Serkan, umarım bir şeyin nasıl yapılmayacağını gördük. Artık şimdi önümüzde nasıl yapılacağına dair odaklanıyoruz.
Kesinlikle.
Ve bir başarı hikayesi yaratacağız.
Evet. Yani zaten işte bizi yapan da bunlar değil mi? Başarı ve başarısızlık.
Tabii canım. Hikayelerin
harmanlanması yani.
Sana çok merak ettiğim bir şey soracağım. Kişisel de merakım. Bu kadar teknik sohbet ederken şu kripto konusuna girmezsek olmaz. Kripto pek çok ülkede günlük hayatta kullanıma dahil edilememesi konuşuluyor. Tamam, herkes onu alıyor, bunu satıyor, %3 kaybediyor, %20 alıyor, batıyor, çıkıyor ama sence bu kripto para dediğimiz konu günlük hayatta, market alışverişinde de kullanılacak mı? Ya da ne zaman? Uzak bir ütopya mı? Yoksa hemen yarın gerçekleşecek bir gelişme mi?
Ben yarını beklemiyorum. Ama bir kere, şimdi kripto para çok ilginç bir şey. Yani şu an kripto para bir yatırım aracı olarak bakılıyor değil mi? Özellikle yani aslında arkasında kocaman teknolojiler olan bir sürü kripto para varken hiçbir şey olmayan bir sürü de kripto paralar da var. İşte bu altcoin'lerde özellikle. Bir kere böyle bir şey yok. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? It's on the table yani. Hani çoktan geldi. Şimdi bunun gündelik hayata para olarak kullanılması, şimdi bu bana birazcık daha zor geliyor. Yani şöyle düşün, günün sonunda devletleri devlet yapan kullandıkları paralardır. Yani burada tabii bu kripto paraların bu yeri alıyor olması birazcık bana şu an için uzak bir hedefmiş gibi geliyor. Ama yatırım aracı olarak aynı gümüş aldığımız gibi, altın aldığımız gibi çok volatil olduğunu bilerek insanlar buna giriyorlar ve altyapılar sağlıyorlar. Yani ben hep bunu anlatıyorum. Yani biz bir sene önce bizim hayatımız hep regülasyonlardı ve regülasyonların böyle gri alanları bile bizi korkutur. Burada en azından DigiPace hayatı için bu böyle. Bunu hiç konuşmazken baktık ki kocaman bankalar Amerika'da, işte süreci tamamlamaya çalıştığımız işte böyle bir sürü yapılar yurt dışında, yani Nasdaq mesela açılan bir firmanın olması kripto tarafında, hı hı, bu işlerin biraz daha artık legitimize olduğunun göstergesi olduğunu gördük. Ve bununla ilgili de Türkiye'de de biliyorsunuz bir regülasyon çalışıyor. Ve hayatımızda artık neyi nasıl yapabileceğimiz regülasyonlarla beraber hepimizin açısından merak edip gireceğimiz bir nokta. Ama reel hayata gelmesi için ben biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum.
Bir süre daha bir yatırım aracı olarak kalacaktır ama satır arasında bunun bir hayli volatil olduğunu kavrayarak ve bunu kabul ederek burada ilerlemek gerekiyor.
Bakın mesela ama bir örnek vereyim. Yani tabii bu arkalarında olan teknoloji, bir tane para transferini sağlayan, geçenlerde bir tanesiyle test yaptık, bir pilot yaptık. İngiltere'den bir parayı yine Avrupa Birliği zonda bir ülkeye gönderdik. Yani şöyle söyleyeyim, 4,5-5 saniye içinde gitti ve 25 sente gönderdi. Şimdi bakın ilginç bir şey. Yani hani bunun alternatiflerine baktığınız zaman böyle 20-30 kat fiiller ödendiğiniz ve bunların zaman olarak bu kadar şey yaptığı çok büyük zaman ve emek alan yapılarken işte blockchain tabanlı sistemler çok daha kolay bir şekilde ve çok daha secure bir şekilde, çok daha uygun bir maliyetle bu işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayabiliyor. Şimdi bu ne demek? Bunlar hayatımıza teknolojik olarak da girecekler. Yani bugün kullandığımız para transfer sistemleri de dahil olmak üzere her şeyi sorgulayacak bir hale geleceğiz. Yani işte biz blockchain üzerinde ödeme sistemlerini çalıştırabilir miyiz diye uğraştık, ettik. Ha, yavaş yani bir süre olarak şey. Ama bir gün oraya da geleceğiz. Yani biz bunu test etmeye devam edeceğiz. O yüzden de hani bakalım, yani biz çok değişken bir dünya yapısına giriyoruz. Yani hem heyecanlı, hem korkutucu, hem umut verici. Mona Lisa'nın tablosu gibi yani. Veya hani neşter gibi. Şifa da verebilecek, böyle cinayet aletine de dönüşebilecek bir şey geliyor. O yüzden herkesin böyle tetikte olduğu ve kazanılmışlıkların ve kaybettiklerin arasındaki deltanın çok azaldığı yeni bir serüven gibi. Yani
melez dönem. Biri öyle tanımlıyor. Melez bir dönemdeyiz ve ne tarafa doğru evrileceğimiz de tam bir muamma, belirsizlik. O blockchain diyorsun artık, hem dinleyicilerimiz hem de hepimiz belli bir seviyede hakimiz. Senin kadar olmasa da daha güvenli, daha hızlı, daha az masraflı olacak ya buradaki para transferi ve benzeri şey. Bir yandan da çok büyük rakipleri var. Alışılmış muhafaza ve yüzlerce yıldır kullanılan sistem aslında bunun rakibi ve ikame edilmesi lazım. O yüzden de burası çok yumuşak bir geçiş olmayacak gibi gözüküyor sanki.
Kesinlikle. Yani tabii böyle değişim zor bir şey. Yani ama hep o demin de söyledik. Yani müşterinin hayatında, kullanıcının hayatında bir kolaylık, bir avantaj sağlıyorsan bu da kaçınılmaz oluyor Bora. Yani işte bak, e-commerce tarafının geldiği durum ortada. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ortada. Artık böyle yeni bir dünyada yeni bir akılla, yeni bir şeyle yapmak lazım. Yani kimse en önde olduğunu Boston'dayken böyle güzel bir şey söylediler. Bir havası çok değişken olduğu için. If you don't like the weather, just wait a second diyorlar. Yani hani oradaki o şeyi işte, yani havayı beğenmediysen birkaç saniye bekle diyor. Yani o kadar hızlı değişiyor ki hava. Şimdi burada da al bunu buraya uygula. Yani dünyaya uygula. O kadar hızlı değişiyor ki hayat. O yüzden de kazanılmışlıklar hiçbir şey tutamazsan sürdürülebilir değil. Kaybetmişlikten hiçbir şey de kazanmış. Ya bir anda her şeyin değişebildiği ilginç bir hayat maratonuna giriyoruz.
Komplo teorisi hakkındaki kişisel görüşünü merak ediyorum. Bu şirketini ya da kurumu bağlamayacaktır senin. Sence bu değişimin katalizör olması, pandemi ve benzerinde bir arka akıl var mı? Bir üst akıl var mı sence bu pandemi ve benzerlerinde dijitalizasyona daha hızlı geçiş için?
Yani şöyle bu ara ben bu konuda hani böyle bizim bu konuyla ilgili yapımızın hani Kurtlar Vadisi'nden sonra bozulduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şey artık her şeyi böyle bir komplo teorisi kıvamında yorumluyor olmamız beni öldürüyor. Öyleyse de yapacak bir şey yok, böyleyse de. Yani o tam yüzden da, de ben, bunları böyle yani önemli olan this is the reality.
Evet.
Sen ne yapacaksan onu anlat bana yani. Doğru mu? Yani
doğru. Bence sen de fikrin. Öyle de olsa, böyle de olsa durum bu. Asıl sen kendin buna nasıl adapte olacağından bahset.
Aynen.
Geleceğe dönük genel olarak bahset. Serkan, harika bir sohbet oldu. Yani daha bu konu çok uzar ve saatler günler konuşulur. Sözüm olsun, ofise geleceğiz, biraz daha sohbeti devam edeceğiz. Şimdi sağ ol. Podcast'imizin bir başka aşamasına geçiyoruz. Biraz oyuncaklı bir aşama. Bir dakikada 5 tane sana kısa soru yönelteceğim. Sen de en kısa sürede boşlukları doldur, fill in the blanks şeklinde dinamik cevaplar vereceksin. Keyifli bir dakika geçireceğiz. Hazırsan başlayalım. 3 kelimeyle Serkan Ömer Beyoğlu.
Girişimci, çalışkan, mail yazmayı hiç sevmez.
İlham aldığın bir mekan, bir söz, bir olay sana çok ilham veren.
Ben ne zaman seyahat etsem her yer bana ilham veriyor. Yeter ki bir yer değiştireyim. Ama Amerika herhalde. Yani en çok ilham veren Amerika.
Tamam. Zor soru. Kripto para mı, dijital para mı tercih etsen?
Dijital para.
Ben de. Kariyerinde asla unutamayacağın bir nokta, bir an.
Hayatımdaki en çok istediğim işi kaybettiğim an. Yani hala çocuklarıma o hikayeyi anlatıyorum. Yani çok üzülmüştüm.
Bir dakika böleceğim. Bitireyim soruyu, birazdan ona bağlayacağım. Çok pardon. Galataport İstanbul'da inovasyon dediğinde aklına gelen ilk şey?
Cüzdan.
Teşekkürler. Dakikayı tam zamanında bitirdik. Şimdi Serkan, süper sohbet oldu. Şimdi kapatacaktım ama demin araya girdim. O artık tırnak içinde travma diyeceğim, hiç unutamadığına göre. Ondan biraz bize bahseder misin? Öyle de kapatalım programı zaten.
Tabii. Yani şöyle, çocuklarıma da hep o hikayeyi anlatıyorum. O yüzden de bak diyorum yani üzülmeyle sevinmenin arasında hep bir dengeniz olsun. Sebebi de şu, yıllar önce herhalde 2003-2004'ten bahsediyorum. En iyi olduğumuz bir konuda bizim yaptığımız işin belki 5-10 katı büyüklüğündeki bir işin yarışına girmiştik. Ve o işi alamadık. Ve o kadar üzüldüğümü hatırlıyorum ki yani böyle iş hayatımdaki en üzücü anlarından bir tanesi. Düşünebiliyor musun? En iyi olduğuna inandığın arasından da Türkiye'deki en büyük fırsatı hiç bu işi yapmamış bir adam geliyor ve alıyor diye düşünmüştük. Sonra ne oldu biliyor musun? O kadar büyük dediğin iş, o kadar büyük bir zarara girdi ki hiç unutmuyorum. Yani o dönemde böyle bir emtiaya bağlı bir işti o. Ve o emtia, şöyle düşün Bora, son 30 senedir yaklaşık %15'lik bir aralıkta örneğin 1000 dolarla 1150 dolar arasında gidip gelmiş. Ama hiç şaşmamış. O emtia böyle o işten sonra ve ona bağımlı bir şeyle bir 5 yıllık bir fiyat verdiğini düşün. Öyle bir hale geldi ki o 150-30 senedir hiç hep o aralıkta olan, o bağlı alman gereken şey 3000 ile 4000 dolar arasına geldi. Yani şöyle düşün, bizim dayanmamız mümkün değildi. Şirketi yeni kurduğumuz zamanlarda ve işte bu Mastercard'a satılan şirketten bahsediyorum. Ya, yani hep hayatımda onu böyle hatırlıyorum. Çocuklara da onu anlatırım. Yani böyle bir hayat, mutlaka düşmek çok normal ama ayağa kalkmak zorundasın. Yani toparlanıp ayağa kalkmazsan ne olduğunu bilemiyorsun. Ve olan hani bizde bir şey var ya, gerçekten de yani hayırlısı başka bir şey yok. Yani bunun hani gerçekten bilemiyorsun çünkü. Neyin,
ben de çok olduğunu kullanırım onu. Evet. O hayırlısı çok biraz içi boşaltılmış bir kavram ama
evet.
Eğer gerçekten içini doldurarak ve yaşanmışlıklarla yaşanacaklara referans veriyorsa gerçekten çok güzel bir laf.
Yani çünkü hiçbir zaman bilemiyorsun ne olacağını. Ya işte düşünsene bu pandemiyi anlatabilir miydik ya biz? Bundan 3 sene önce bir otursak böyle bir şey yazabilir miydik yani? Böyle bunun bir filmini bile çekip yani ben sana anlatsam yine komik çocuklardan yani. Yani o yüzden insan yaşadıkça ve 40 yaşını geçtikçe bunu görüyor. Yani tabii biz bu ara çok şey gördük. Bu arada onu da itiraf edelim. Yani son 5-10 senede gördüklerimizi böyle kimse görmüş müdür bilmiyorum tabii. Şu konjektürel olarak da. Ama dediğim gibi yani insanın hayatına her zaman her şey gelebiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Bunun nereye seni nasıl götüreceğini hiçbir zaman bilemiyorsun. Sen sadece çalışmakla ve bildiğini yapmakla sorumlusun. Ama sonuç hiç, hayatta hiçbir zaman 1 artı 1'in 2 ettiğini görmedim Bora. Yani eksi evet. 514 etti, artı 854 etti ama 2 etmiyor. Yani bir matematik yok bu işin içinde. Böyle bunu kabullenip böyle girmek lazım sanki birazcık şeyde. Çalışıyorsun ama çalışmanın da sonucunu hiçbir zaman bilemiyorsun yani. Bu iş sadece çalışmakla da olmuyor. İşte bir sürü şeyi portak potada eğitmen gerekiyor. Çok uzattım lafı ama.
Yok. Yani şans faktörü de çok önemli. Onu hiçbir zaman yatsımayalım. Çok kritik.
Adı şans ve kısmet de yani.
Tabii.
Ya bu kesinlikle bir kere o yüzden de bir hayat matematik olmadığı %100. O yüzden onu söylemek istiyorum. Yani senin bir planın olabiliyor ama o plan öyle bir başka dengelerde o kadar şeyler var ki hayatta işte hiçbir zaman. Şöyle düşün, biz seninle kurye işine girseydik ve pandemi gelseydi biz ne kadar akıllı bir iş yaptığımızı uzun uzun anlattığımız evet. Bir şeyimiz olacaktı. Ama biz bir retail işinde Galata Port'ta bir dükkan açsaydık, tam o sırada bir restoran açsaydık da bambaşka bir yerdeydik değil mi? İkisinde de force majeure etkiler bambaşka etkiler. O yüzden de böyle bir durumdayız işte. Bakalım.
Harika. Bugün DigiPay CEO'su Serkan Ömer Beyoğlu ile konuştuk. Kendisinde uygun koşullar sağlandığında başarının kaçınılmaz olduğundan, Türkler olarak bizlerin her türlü yeniliğe diğer ülkelere göre biraz daha aşina olduğumuzdan, sofistike konuları daha hızlı kavrayabileceğimizden, bankacılık sektörünün evrildiği yerlerden, her markanın kendi finansal ürününü dahi artık geliştirdiğinden, biraz da blockchain'den, fintech'ten ve gelecekten bahsettik. Çok teşekkürler Serkan. Kapatırken eklemek istediğin son bir şey var mı? Söylemek istediğin?
Boracığım ben çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti benim açımdan da. Umarım daha iyilerini ilerleyen zamanlarda bir daha yaparız.
Tabii. Galata Port'u bekliyorum bu arada. Hemen ne zaman istersen gel.
Çok teşekkürler, çok sağ ol.
Sevgili dinleyiciler, Galata Port İstanbul podcast serimize devam edeceğiz. Yepyeni konuklarımızla farklı kültürler, farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Sizler de Galata Port podcast serimizi Spotify'dan veya Apple hesaplarımızdan dinleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. ve lütfen lütfen yorum yapın, yorum yapın ki biz de iyi yaşama giden yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edelim. Galataport İstanbul'u, Galataport İstanbul Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sevgiler.